Merhabalar, ben Nile Örnek. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride yolculuk teması üzerinden hem bir takım kıymetli insanların seyahat tecrübelerinden yararlanacak, hem de bu insanların gözünden hayatın nereye gittiğine dair bazı ipuçları edineceğiz. Dünyaya açık olan konuklarımla sanatla konuşacağız, felsefede, teknoloji de olacak, çevre meseleleri de. Bu bölümde konuğum Harun İzer. Hoş geldin Harun.
Hoş bulduk.
Şimdi Harun'u biraz size tanıtayım. Twitter profilinde mütevazi bir anlatımla müzikle ilgili şeyler yapıyorum. Biraz festival, biraz DJ'lik, biraz da radyoculuk diyor Harun. İstanbul Jazz Festivali'nin direktörü Harun İzer. Ben de onun ilgisini çok seviyorum. Böyle müzik dünyasındaki gelişmeleri yazar mesela, tartışmaya açar, yeni yeni şeyler öğrenirsiniz. Onun böyle sürekli merakı, ilgisi, gelişmeleri takip etme çabası benim çok hoşuma gidiyor. Yolculuk nereye gibi bir konsept de varken müzikteki yolculuğu tabii ki belli bir alanı ya da festivallerden konuşabiliriz. Ona sorayım istedim. Tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk tekrar.
Ya şimdi senin bir de kişisel yolculuğun var. Hukuk okuyup nereden nereye nasıl böyle buralara geldin? Biraz anlatsana.
Değil mi? Evet, o da bir yolculuk yani gerçekten. Tabii üniversite macerası ne yazık ki Türkiye'de yani hep biraz bu yönlendirme konuları çok böyle muhteşem gelişmeyen konular. Benim de küçüklüğümde hani çok böyle çok spesifik şunu olmak istiyorum, avukat olmak istiyorum diye çok spesifik bir hayalim yoktu aslında. Biraz babamın yönlendirmesiyle bu alana girdim. Ama girince de hani sevdim doğrusu. Hani mezun olduğum sırada hatta işte bir iki sene avukatlık işte işimi yapayım diye düşündüm ama şöyle bir başlangıcı var. Üniversiteye girdiğimde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk senenin yazında bir taraftan da İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda şu anda da çalışmakta olduğum kurum sanatçı rehberliği yapmaya başladım. Hatta İstanbul Müzik Festivali'nin danışma kurulundaki önemli bir Sir John Tooley'di sanıyorum adı. Önemli kişilerden bir tanesi, kendisi bundan birkaç sene önce vefat etti. Çok da böyle efendi bir şahsiyetti. Hani ilk rehberliğimi onunla yapmıştım. Ki beni o işe verirlerken zaten o seni gezdirir İstanbul'da diye vermişlerdi. Hani çok böyle rahat bir başlangıç. Ama oradan başlayıp sonra işte o sene Haziran ayında müzik festivali, Temmuz ayında caz festivali falan ve ertesi yıllarda da üniversite devam ederken her yazda böyle festivallerde çalışmaya başladım. İşte bunun sonra kışın olan işlere de arada rehberliğe gitmeye başladım. Biraz daha işin koordinasyon tarafına girdim falan filan. Üniversiteden mezun olduğumda aslında avukatlığa ve hukuk hayatına bakayım bir parça. Çünkü o biraz daha profesyonel bir hayat yani veya daha bununla hayatımı geçirmem gerekebilir falan filan. Ama bir yandan da devam ederken de millet hani yazın işte hukuk bürosundayız, çok sıkı çalışıyoruz, yoğun falan filan. Yazın tatil zamanı insanlar böyle işte güneye müneye falan gidiyorlar, işte biraz dinlenelim diyorlar. Ben festival zamanına denk getirip festivalde yine rehberlik yapıyorum, koordinasyon yapıyorum, işte bir takım ekip yönetim işleri yapıyorum falan filan. Sonra bir noktaya geldi, dedim yani ben böyle gidecek gibi değil. Hani hayatımı kazanmak için yaptığım hani işten vakit buldukça sevdiğim şeyi yapıyorum. Ve o zaman değiştireyim yani sevdiğim şeyi yapayım, o alana geçeyim. Yani zaten sevdiğim şeyi yapıyor olduğum için kendime de vakit ayırdığım zaman o vakit kalmış olsun kendime. Yani biraz böyle bir mantıkla gelişti ve hani bir hedef koydum. Bir sene hiçbir şey kazanmasam bile işte bu işlerde bir şekilde yolumu bulmaya çalışıp bakalım devam edebiliyor muyum diye bakacağım dedim. Bir senelik bir hazırlık yaptım kendime gerçekten. Ayrıldım hukuk bürosundan, işte iş baktım, biraz zaten olan ilişkilerimi kullandım ve sonunda da bir taraftan da İKSV'de uzun vadeli bir iş bulabildim. Aslında böyle bir hikayesi var bunun benim tarafımda.
Peki rehberlik dediğini biraz daha açsana. Sen galiba Avusturya Lisesi mezunusun değil mi?
Evet.
Almanca biliyorsun, İngilizce biliyorsun.
Ya şimdi şöyle bir şey tabii. O zamanlar daha kritik konulardı bunlar. Biraz tabii yaşımı da ele vereyim. Çok da yaşlı olduğumu düşünmüyorum.
Değilsin.
Ama şimdi o kadar da ukalalık olmasın yani. 94-95 yani benim üniversiteye girdiğim seneler. O vakitlerde de işte ilk o yazlarda da rehberlik yapıyorum. Ve o vakitlerde İstanbul Jazz Festivali nispeten yeni başlamış. İkinci İstanbul Jazz Festivali'nde çalışmıştım. Bayağı da böyle bir geçmişim var aslında festivalle. İşte film festivali devam ediyor, tiyatro festivali. İKSV'nin çok etkinliği var ama İKSV dışında fazla organizasyon yok. Ve de ülkede hani çok yabancı sanatçı getiren işler falan olmayınca... yani çok büyük bir piyasa yok, çok büyük hani şey de yok, insan kaynağı da yok o alanda çalışacak hani bir oturmuş kurumlaşmış yapılar olmadığı için olabildiğince yabancı dil bilen insanları bulmaya çalışıyorlar. Yani aslında aynı dönemlerde ben işte İstanbul Hukuk'tan mezun olduğumda Türkiye'de hukuk sektöründe de yabancı dili iyi olan insan sayısında veya hani kalifiye dil bilen hukukçu, avukat ihtiyacı da çok yüksek. Tam o dönemler Türkiye'nin iyice globalleştiği, böyle küreselleşmeye iyice girdiği dönemler ve uluslararası şirketler Türkiye'ye geliyorlar falan filan. Mesela hukuk alanında da ciddi bir ihtiyaçtı o. Son dönemde o açık kapandı. Bütün dünyada küresel bir şekilde zaten kapandı aslında o yabancı dil şeyi falan ama... O dönemler çok yoktu. Festivallerde çalışan bu tür hani yabancı sanatçı geliyor. Buna rehberlik yapacak biri lazım işte. Bir Alman sanatçı geliyor. Almanca bilen birisi lazım. İşte İngiliz sanatçı geliyor. Ona veya işte hani şeyi bile buluyorduk biz zamanında. Yani daha kendim de işin içine daha çok girdiğimde işte Ryuichi Sakamoto gelecek. Japon müzisyen. Şimdi bu adam İngilizce bilir mi bilmez mi soramazsın, sorsan da olmaz. Japonca bilen rehber bulalım arkadaşlar deyip oradan girilir buradan çıkılır, böyle Japonca bilen bir genç birisi bulunur. Gel sen hadi bizimle çalış falan denilip böyle ikna edilir gerekiyorsa. Çoğu zaman da zaten insanların hoşuna gidiyor ama şey gibi değil, böyle profesyonel rehber değil. Zaten o kokart meselesi falan, evet. O başka bir şey yani. Orada tabii sorun yaşamak için o işin niteliği bizimkinin daha farklı bir şey tabii ki. Yani profesyonel rehberlik hizmeti değil bu hiçbir noktada. Aslında bir sanatçı asistanlığı diye tabir ediyoruz biz. Yani şey, İspanyolcasından işte Buenavistacılar geliyor. Kübalı sanatçılar kimse İngilizce bilmiyor tabii ki. Orada İspanyolca bilen rehber bulmak lazım. Hadi o araştırılır, soruşturulur falan filan. Böyle bir şeydi tabii ve o dönemde önemliydi haliyle. Biraz da böyle dünyaya açık olmak, yani dil bilgisi biraz onu da getiriyor sanıyorum. Yani o dünyaya açıklık, dünyaya ilişki kurmak veya belki biraz tavuk yumurta ilişkisi, dil bilince öyle insanlarla daha, yabancılarla daha çok yüz göz oluyor insan ister istemez dilini kullanmak için. O öyle olunca da biraz daha farklı kültürlere daha kolay aşina oluyor vesaire. Biraz öyle bir döngü de var işin içinde.
Tabii ki rehberliği biraz onun için açalım dedim. Biz bugünden bakınca yani... İstanbul'a herkes geliyor zannediyoruz değil mi? Geldi zannediyoruz ama 94'te 95'te aslında ne kadar yeni bunlar?
Tabii canım, yani bizim İstanbul Jazz Festivali'nin tarihçesinde 1984 yılında İstanbul Festivali adı altında devam ederken bu festival orijinal hali diyelim. Chick Corea ve Steve Kuyala, yanlış hatırlamıyorsam, ama Chick Corea geliyor yani. Evet. Ve işte kapıda 5000 kişiler falan filan, içeri girenler bir yandan giremeyenler. Chick Corea konseri AKM'de. Chick Corea sonuçta hani şu anda baktığımızda hani popüler müziğin neresinde diye çok niş bir alanda aslında, caz müzikte önemli bir müzisyen ama öyle çok büyük olaylar koparılacak birisi. Yani şey değil, bir Lady Gaga gelmiyor yani sonuçta ama o bile böyle büyük ilgi olmuş. İnsanlar böyle o konsere girmek için, ne kadar güzel bir şey. Ama tabii şey... biraz o dönemler çok olmaması böyle konserlerin, böyle etkinliklerin. İşte İstanbul Jazz Festivali'nin ilk yıllarında da çok böyle yıldız isimler gelmişti festivale. İşte Massive Attack ilk kez geldi, Björk ilk kez İstanbul Jazz Festivali'ne geldi, işte Eric Clapton gelmişti vesaire vesaire, bir sürü isim. İşte onlar tabii şimdi geldiği için şu andan baktığımızda aslında vay be, bütün yıldızlar İstanbul'a gelmiş. Şimdi artık beğenmeme noktasına geliyoruz tabii, şu anda konserler o kadar olmuyor ama hani işte onu görmüştüm ben, işte 2012'de geldiğinde izlemiştim falan yapıyor insanlar vesaire. Ama yoktu gerçekten yani, birazcık böyle eskiden insanlar Beyoğlu'na kravatla çıkardı muhabbeti gibi olacak ama gerçekten çok, çok. De olmadığı bir dönem vardı yani bunların.
Yani mesela blog yazıları var. Sen de paylaşmıştın galiba, Chick Corea'nın vefatından sonra bir hanımefendi yazmış hislerini, işte biletini saklıyor, oraya girdiler, evet, giremediler, eşiyle o anki durumu falan. Yani o kadar etkileyici ki ben çok iyi anlıyorum. Jazz Festivali'nin bu sene 28. yılı olacak. Hatırlıyorum mesela gazetelerde çok yoğun çalışıyoruz. İzin günleri çok önemli. Böyle savaşlar çıkıyor o izin günleri için. Ve ben hep Jazz Festivali tarihlerine bakarım. o dönemde İstanbul'da olayım, gerisi önemli değil. Hani siz gerisini alabilirsiniz. Yani benim için o tarihler o kadar önemli ki ve herhalde şükür ki seyrettiğim çoğu insanı orada seyrettim ve benim için muhteşem anıları olan bir şey. Bu arada senin müzikle de bir ilgin olmalı değil mi? Yani hani tamam hukuktan rehberlikle başlıyorsun ama müzik ilgisi paralel nasıl gidiyor? Çocukluktan var mı yoksa böyle çalışmaya başlayınca mı o ilgin oluştu?
Hani çocukluğumdan itibaren hep böyle yoğun bir şekilde müzik dinlediğimi hatırlıyorum. Yani bir şekilde kulağımın seçtiğini. Hani Boniem'in Felicitat isminde bir parçası vardı. Aslında bir az bilinen bir İtalyan grubun parçasıymış. Yıllar sonra öğrendim ben de ama o parçanın girişinde 80-81 falan olmalı. İşte annem babam arabada yolda seyahat ederken falan böyle kaseti koyarlar, çalarlar mesela bir şey. O parçanın girişi bir Moog synthesizer. Böyle çok güzel bir bas sesiyle böyle girer. Diye giren bir ses vardır. O synthesizer sesi benim çocukluğumdan beri mesela kafamdadır. Ne ilginç bir ses bu, garip bir şey falan diye. Yani kafama kazınmış bu benim. Yani böyle şeyler var ve hani küçükken ne bileyim işte bir tane yani ilkokuldayken işte okuma yazma öğrenince herkes kendince bir şeyler yazmaya başlar. Ben şey yazdığım defterler var yani şu grup şöyle işte heavy metal falan dinlemeye başlamışız. İşte AC/DC'nin bilmem ne albümü gitarlar şöyle çalınmış ama yani çok çocukça bir şekilde gerçekten işte 10-11 yaşında bir çocuğun yazabileceği şekilde ama kendimce albüm incelemesi yazıyorum falan yani öyle notlarım var. Ailede müzisyen bizde yok bu arada. Hani çevremde müzik olduğu için ona hep çok bir ilgim oldu. Bir şekilde çok böyle bir kendimce bir merakım vardı hep yani.
Ne kadar güzel anlattın. Geçenlerde bir şey yazdım ben ona çok güldüm. Montreux Jazz Festivali ile gündeme gelseydi keşke diye sadece. Şimdi evet. Yani bir takım yerler var. Festivaller için çok önemli değil mi? Nerelerdir bunlar? Sen müzik için şimdi artık Jazz Festivali'nin de direktörüsün. Nerelere seyahat ediyorsun? Bu İstanbul merkezli mi yürüyor yoksa sen de gezen bir insan mısın müzik için?
Ya müzik için gezen birisiyim gerçekten. Bunun hem profesyonel boyutu var hem de keyfi boyutu var diyelim. Hı hı. Ama bir yerde de bu ikisi birbirine karışıyor. Yani bence aslında kendi bulunduğum alanda en şanslı olduğum konulardan bir tanesi de bu. Mesela festivallere biz iş olarak gidiyoruz. İş olarak gittiğimiz festivaller var. Bundan yıllar önce Pelin Opçin, sevgili arkadaşım şu anda Londra Jazz Festivali'nin başında o da.
Evet.
Biraz başkasının anasını çalmış olacağım belki ama böyle kendi aramızda konuştuğumuz çok eğlenceli bir hikayeydi. Şimdi Hollanda'ya gidecekti. Ne bileyim bir 10 yıl önce falan. Gitmişken de şey izleyecek. Orada tam da o sene işte Lady Gaga mı patlıyordu. Böyle çok önemli bir isim vardı. Onun konseri var. Yakalamışız. Gitmişken görelim. Profesyonel anda görmek lazım. Çok önemli bir sanatçı. Yeni bir isim. Bir yandan çok büyük bir şov yapıyor falan filan. Hı hı. Şimdi konserin biletini aldı, vize alması lazım. Pasaport işte kimle beraber işte konsolosluğa gidiyor. Başvurusunu yapıyor. Niçin gidiyorsunuz? İş seyahati. Ne yapacaksınız iş olarak? Lady Gaga konserine biletim var. Konseri izleyeceğim. Şimdi tabii o gişedeki memur şeyi anlamamış. Nasıl yani? Konsere gitmek iş mi yani? Nasıl olabilir? Bir dakika siz dalga mı geçiyorsunuz benimle falan gibisinden bir tepki veriyor ama ya gerçekten biz bunu yapıyoruz çünkü profesyonel anlamda dünyada müzik alanında ne oluyor ne bitiyor takip etmemiz lazım. Bir sonraki senenin festivaline hazırlık yaparken hani sırf böyle dergide okudum bu sanatçı iyiymiş diye konser ayarlanmaz.
Hmm.
Çünkü konser dediğiniz yerinde görülür. Yani onu gidip böyle görmelisin, yaşamalısın, birinci elden tecrübe etmesin. Ha, yani bazen şunlar oluyor mutlaka. İşte başka bir festivalde çıkmıştır. Tanıdığımız birinden duyuyoruz. O diyor ki ya çok iyidir, şöyledir, böyledir. Siz de alın festivalinize. Mesela o referans iyi bir şey. Ama hani hele ki eskiden şey de çok yoktu. İşte YouTube'a konser görüntüsü koymuşlar. Oradan izleyelim. 3 aşağı 5 yukarı anlarız. O bile tek başına yeterli olmaz. Bizzat orada olup yaşamak gerekir o konseri aslında biraz anlayabilmek için. Hani eskiden o da yoktu. Bayağı bilfiil gidip hani görmen yaşaman lazım o konseri. Gerçekten Türkiye'de seyircinin ilgisini çeker mi? Veya nasıl bir performans var? Hani çok konuşuluyordur, çok bahsediliyordur ama vasat bir şovdur. Hani getirmeye değmez dersin veya profesyonel anlamda çok heyecanlandırır. Yani bunu Türkiye'de kimse tanımıyor bu sanatçıya. Mutlaka getirelim, görsün insanlar bunu dersin. O biraz da kişisel kürasyon yani o işin başındaki insanın kattığı değer diyelim.
Tabii, tabii.
O yüzden de bol bol seyahat ediyoruz aslında.
Peki nerelere gidilir?
Tabii bunu böyle çok spesifik şehirlere, cazın şehri Londra'dır, cazın şehri Roma'dır falan gibi şey yapmak çok kolay değil. Aslında belki Avrupa ve Amerika diye ikiye bölebilirim. Tabii ki en önemli iki müzik şehri Londra ve New York. O çok net bir şey aslında. Çünkü yani İngiltere'de yaratıcı endüstriler zaten sadece müzik değil ama müziğin de olduğu yaratıcı endüstriler ülkenin milli gelirinin önemli bir kısmını sağlıyor. Onun için de müzik de ihraç ettikleri bir ürün aslında. Müzik üzerinden çok ciddi para kazanıyor İngiltere. Tabii. Ve Londra bu anlamda çok önemli bir şehir. Müzik fuarları oluyor. Londra'da da vardır. Sırf caz alanında değil, güncel müzik alanında. Biz tabii İstanbul Caz Festivali olarak hani sadece cazla kendimizi sınırlamadığımız, çok farklı alanlarda şey yaptığımız için.
Müzik fuarları dedin.
Evet.
Enteresan bir şeymiş o. Yani kitap fuarı gibi düşünemedim şu anda, müzik fuarı nasıl bir şeye benziyordu.
Tam da öyle aslında. Tam da öyle. Şimdi müzikte de bir fuar mantığı var. Biz tabii profesyoneller olarak o fuarlara gidiyoruz daha çok aslında.
Hadi ya.
Nedir fuar? Yani işte, ne bileyim işte kitapta fuar nasıl olur? Oradan verelim. Yani her alanın kendi fuarı var. İşte metal endüstrisinin de fuarı var. Sonuçta inşaatın da fuarı var. Ne olur? Bir gündüz bir yerde toplanılır. Bütün sektör temsilcileri networking dediğimiz işte birbirleriyle tanışırlar, görüşürler. İş bağlanır orada. Akşamına da işte yemeği, şusu busu vardır belki. Bizde en ciddi fark o gündüz kısmı oluyor fuarlarda. Ama bir de onun akşamında konserler oluyor. Şimdi o çok ilginç bir şey. New York'ta mesela, şimdi New York tamam zaten dünyada da kültür adına çok önemli bir şehir şüphesiz ki. Ama mesela Ocak ayında New York'ta üst üste böyle kültür nasıl söyleyeyim, performans sanatları fuarları vardı. İşte tiyatronun da fuarı var Ocak ayında orada. Tiyatro sektörünün, Broadway'in falan. İşte klasik müziğin ayrı bir fuarı var. Klasik müzik sanatçıları fuarı gibi bir şey var. İşte caz için başka bir buluşma var. Winter Jazz Fest adında hem konserler olan hem de işte gündüzünde insanların networking yaptı. Ve bu buluşmalarda aslında şu oluyor. Gündüz networkinginizi, o insanlarla görüşmelerinizi falan yapıyorsunuz. Ondan sonra akşam da bolca konser var. İşte New York gibi bir şehirde o daha downtown veya işte şehrin bu Bleecker Street, Blue Note falan gibi müzik kulüplerinin olduğu bölgesinde 10 tane kulübü kapatıyorlar mesela. 3 akşam boyunca her kulüpte 4'er 5'er tane caz grubu çıkıyor. Amerikalı gruplar çoğunluğu. İşte o senenin yeni projelerini hazırlayan gruplar konserler veriyor. Bu konserler bu arada çok da uzun değil. Çoğu zaman işte 45 dakikayı falan geçmeyen konserler. Öyle 1,5 saat falan olmuyor yani o konserler. Bütün akşam boyunca normal tabii ki New York izleyicisi de gidiyor. Ama hatırlatırım bu arada Ocak ayındayız. New York'un en soğuk olduğu dönem. İşte -8'lerde konser peşinde koştuğumu hatırlarım ben orada. Haliyle biraz bezdirici oluyor ama fiyatların da en uygun olduğu dönem. Onlarca, yüzlerce konseri 3-4 akşam boyunca biz mesela gündüz işimizi yapıyoruz. Akşam da hadi saat 6'dan itibaren in o sokaklara, işte o mekan senin, bu mekan benim. İşte hadi şu mekanda ne varmış? İşte Robert Glasper başlıyormuş birazdan Le Poisson Rouge'da. Oraya koşalım, Robert Glasper'ı dinleyelim biraz. Tamam anladık, hadi öbür tarafta kim varmış? İşte gidelim, işte Fransız piyanist Yaron Herman varmış, bilmem nerede çalıyormuş. Hemen onu bir izleyelim. Ay gittik baktık bu çok sıkıcıymış. Hadi oradan çıkalım, bilmem şuradaki diğer konseri yakalayalım. Bir tane böyle elektronik müzikle cazı karıştıran bir tane eleman varmış. Çok iyi diyormuş herkes falan. Hadi onun gidelim hızlıca ona bakalım falan filan. Ve böyle mekandan mekana bir koşturma. Bu arada bütün bu mekanlar o New York'un aşağı kısmında, downtown tarafındaki böyle 3-4 blok içerisinde. Hani hepsi bir en uzağa işte bir uçtan diğerine 15-20 dakika mesafe olan veya işte gerektiğinde taksiye binip hızlıca 5 dakika bir taksiyle bir uçtan diğer uca gidebileceğin bir mesafede. Onlarca mekan, yüzlerce konser, onların peşinde koşarız mesela.
Ya bizim çok müzik fuarları da böyle oluyor. Ya. Çok evet, güzel evet. Yani bir müzik sever için yani cennet gibi bir şey şu anlattın. Yani tabii ki zorlukları var.
Bence de çok güzel bir şey. Şimdi onu hiç şey yapmayayım. Ben de çok seviyorum bu fuarı. Mesela şeyde çok sevdiğim biraz daha güncel müzik alanında böyle genç indie rock sanatçılarının falan çıktığı Hollanda'da Eurosonic isminde bir tane fuar vardı. Ben daha böyle İstanbul Jazz Festivali'ne nispeten daha yeni başladığımda bizim o dönem yaptığımız birkaç tane böyle daha salon açılmamıştı. Daha genç seyirciye yönelik yaptığımız da bir takım etkinlikler vardı. Festival, İstanbul Jazz Festivali dışında. Mesela onun için o Eurosonic'e giderdim. Hollanda'nın işte Amsterdam'ın biraz kuzeyinde Groningen isminde bir kasaba. Yani aslında Hollanda ölçeğinde Amsterdam, İstanbul desek Groningen'de böyle eski şehrimsi bir yer. Ama orada böyle yine aynı ölçekte işte birkaç blokluk veya işte toplamda çok büyük olmayan böyle bir köy ölçeğinde bir yerde 20 tane rock kulübü veya mekanların bazılarını rock kulübüne çevirmişler. Oradan oraya konserden konsere işte her akşam 150 tane konser oluyor. 4 gece boyunca işte 500 grup çıkıyor atıyorum. Yani bir gecede en fazla kaç konser izleyebilir bir insan? Hani baştan sonuna izleme. 15 dakika izle diyelim. 15 dakika 20 dakika izle. O durumda bile en iyi yaptığımız sayı 12-13 konser oluyordu mesela. Ki hani kimisini böyle çok seviyor insan. Ay Allah bunun sonuna kadar izleyeyim diyorsun mesela. Bir konsere gidiyorsun. Son 5 dakikasını yakalamışsın. Mesela girdim içeri. Hadi şu konsere yakayım. Son dakika falan gireyim. Bir 5 dakika izleyeyim diye girdim. Tam içeri girdim. Hani böyle şey olur ya. Şarkının sonunda zile böyle das diye vurur. Şarkı orada bitiverir. Onu yakaladım falan böyle. Yani öyle tatsız şeyler de olabiliyor tabii. Ama o şeyin enerjisi çok hoşuma gidiyor benim. Yani o... Herkesin çok bildiği bir alan değil. Mesela bizim sektörde aslında az bilinen konularda. Çünkü bu festivaller, bu showcase festival diyoruz. Fuar mantığındaki bu festivaller genelde ya kışın oluyor ya sezon dışı oluyor. Böyle yaza hazırlanan büyük festivallerin yeni sanatçılar bulmak için gittiği etkinlikler oluyor. Ve orada böyle biz deli danalar gibi koşturuyoruz ve konser, grup izliyoruz. Ama keyiflidir yani benim çok hoşuma gidiyor. Acısı da çok tabii bir taraftan. Hani işte kış vaktiyse soğuk bir yerdesin. İşte istesen de istemesen de bir taraftan o işin peşinde koşuyorsun. Bazen çok yoruluyorsun falan ama hay Allah şunu da izlesem diyorsun falan. Biraz sevmek gerekiyor tabii yani. keyif tarafının hani şey o cefasını seviyor olmak gerekiyor belki de.
Tabii ya bana güzel geldi. Peki sana sorsam şimdi ışınlansan nereye gitmek isterdin? İlk seyahat edeceğin yer neresi olurdu Harun?
Ay ya şey güzel soru biraz da düşündüm bunun üzerine açıkçası. Ya işte bu bahsettiğim showcase festivallerinden bir tanesine gitmek isterdim mesela uzun zamandır gitmediğim için. Ama diğer taraftan biraz da hani turistik bakacak olursam kendimce son dönemde hep gittiğim yeni yerlere böyle vay be burası muhteşemmiş diye üst üste şey yaptığım çok yer oldu. Yani işte Japonya, Tokyo senin de çok sevdiğini biliyorum orayı evet. Veya işte... Birkaç sene önce Beyrut'a gitmiştim ilk kez. Orası ya, çok etkileyici geldi. Veya işte Barcelona, İspanya falan çok güzel yerler ama vallahi herhalde nedense düşünürken aklıma şey geldi. Atina'ya gitmek isterim. Hem farklı hem hem tanıdık hem değişik. Hani böyle şey biraz yabancı ama hiç de o kadar yabancı değil hissiyatı çok hoşuma gidiyor Atina'da. İki kere gittim. 2,5 kere diyeyim. Bir tanesi böyle bir festival için gittiğimde yarım bir gün uğramıştım. Hemen o işte festivale kaçmıştım biraz daha ötesinde bir yerde. Yani gerçekten ya gidip işte ne bileyim bir dükkana giriyorsun, bir plakçıya giriyorsun. Aa sahibi Türkçe konuşuyor. İşte Burgaz'da evimiz vardı. Bizim çocukluğum İstanbul'da geçti diye anlatmaya başlıyor. Hem farklı bir yerdesin hem de insanlar seni tanıyor, seviyor falan yani. O güzel bir duygu, ilginç
bir şey. Evet, evet. Peki Türkiye'de ya da dünyada en sevdiğin şehirler nereleridir, niçin?
Şehir olmak zorunda mı? Bozcaada'yı çok severim de onu söyleyecektim.
Olur tabii ki.
2019'un sonunda Lefkoşa'ya gitmiştim. Orası da çok güzel bir yer yani şey gerçekten. Antakya mutlaka. Uzun zamandır gidemedim Antakya'ya aslında. Ama tekrar gitmek istediğim yerlerden biri. Van'a gitmiştim. Aslında bu Van'da Gezgin Fest yapılmıştı 2018'de. Mesela orası da çok güzeldi. Göle falan girmiştik. İşte oranın yani Van'a uçakla inerken insan şeyi hissediyor. Yani başka şartlarda burası Montreux olabilir diyor insan yani. Hani şeyine girmeyelim ayrıntısına ama Ahtamar falan çok güzel yerler. Van'ın çevresi çok güzel. Yani gerçekten çok güzel bir şehir. O çevreyi birazcık daha çok gezmek isterdim. Çok fırsatım olmadı ama Van'da mesela direkt aklıma gelen bir yer.
Sen bir müzik festivali yapsaydın İstanbul dışında nerede yapmak isterdin mesela?
Şimdi Montreux Jazz Festivali'nden bahsettik ya. Montreux bilen bilir ama hani anlatmış olayım. Şimdi İsviçre'nin en önemli şehri falan değil. Ufacık bir kasabası. Yani Montreux'de Montreux Jazz Festivali dışında yanında göl var. Hemen arkasında çok güzel bir dağ var. Oradan tepeye çıkıp böyle işte paragliding falan yapabiliyorsun. Ama çok da bir şey yok yani. Montreux ufacık bir kasaba. Ama işin güzelliği o ufacık kasabanın hani doğal cazibesiyle beraber birisi Claude Nobs isminde bir girişimci bundan yıllar önce orada festival yapalım demiş ve muhteşem güzel bir şekilde değerlendirmiş ve o küçücük kasabayı dünyaca ünlü bir yer haline getirmiş. Tiyatro alanında da mesela böyle farklı farklı şehirlerde çok öyle büyük olmayan yerlerde çok güzel festivaller var. Ve bence aslında bu çok önemli bir şey. Yani tabii ki Londra'da da bir caz festivali var. İşte Roma'da da var. İstanbul'da da bir caz festivali var. Hatta daha fazlası var. Şu anda 3 caz festivali var. Ve olsun tabii ki büyük şehirlerde de olsun ama aslında birazcık böyle farklı yerlerde o işte o şehrin, o mekanın cazibesiyle birleşen işler yapmak çok başarılı. Ben şimdi aslında birkaç yer sayayım ama arkadaşlarımın biraz da reklamını yapmış olayım. Çünkü zaten benim o düşündüğüm yerlerin bazılarında gerçekten çok güzel festivaller oluyor. Yani mesela bir tanesi Bozcaada, gerçekten Bozcaada Caz Festivali çok başarılı, güzel bir etkinlik. O Bozcaada'nın güzel böyle tatlı bir köşesinde başarılı bir şekilde icra ediliyor kaç yıldır. Bergama'da bir tiyatro festivali yapılıyordu mesela. O da ben çok sevdiğim etkinliklerden bir tanesi. Şahsen gidemedim ama yani girişim olarak çok değerli buluyorum. Mesela İzmir'de bundan birkaç yıl önce gittiğim Epic Fair isminde çok güzel bir festival vardı. Şeyi kullanıyorlardı. Yani İzmir tabii büyük şehir aslında ama o fuar alanının o çok güzel eski gazinolarını falan kullanıyorlardı. O çok tatlı bir etkinlikti mesela. Veya bundan yıllar önce Gökhan Akçura Karaburun'da bir festival yaparmış düzenli olarak. Ve Karaburun'da gerçekten böyle bir İzmir'in merkezine uzak ama kendi karakteri olan çok güzel bir kasaba. Ve bir yandan şehre de yakın ve gerçekten muhteşem bir festival kasabası olabilecek bir yermiş ve çok güzel değerlendirmiş. Mesela orası çok güzel. Şunu da yapmak isterim fırsat olursa, böyle bir tura çıkıp da böyle butik güzel bir festival nerede yapılır diye keşfetmek de isterim. Çünkü gerçekten çok hoş yerler olacağına eminim. Ama bir taraftan da bazen şeyi de düşünüyorum. Bir festival yapmanın ağırlığını bu kadar böyle küçük unutulmuş bir yere taşımak da her zaman çok doğru olmayabilir. Belki de orası bırak öyle kalsın demek lazım. Ama çok güzel lokasyonlar var yani yapılabilecek.
Tabii yani Kapadoks'ta artık yani yapılmıyor ama yani ne kadar güzel bir örneğiydi diye düşündüm mesela sen anlatırken. Peri bacalarına konserler sırasında yansıtılan ışıklar, o sahne küçücük bir yerde.
Evet, çok güzeldi.
Yani bir arada olma hissi. Mesela İstanbul'dan tanıdığın insanlar yüz yüze bir yerlerde görmüşsün. Orada iki dakikada konserde arkadaş oluyorsun.
Şimdi İstanbul'a devasa festivaller yapmalı. Çok büyük yıldızlar gelmeli kesinlikle. Altyapı da var çünkü burada. Ama daha küçük bir yere gidildiğinde belki birazcık daha hani böyle büyük büyük yıldızlar peşinde koşmadan oranın sağlayabildikleri ve o ortamla beraber güzel giden müzikler, işler düşünmek lazım. Hani o dengeyi doğru tutturanlar zaten devam edebiliyorlar, sürdürebiliyorlar. Çünkü hani şey de oldu Türkiye'de çok, hani bir seferlik böyle yapalım abi, büyük bir iş yapalım deyip böyle çok şatafatlı işler yapıp ama günün sonunda onun sürdürülemeyeceği yerlerde veya sürdürülemeyeceği şekillerde yaptıkları için devam edemeyen, üzücü bir şekilde devam edemeyen işler de gördük çok. Hani o dengeyi doğru yakalamak gerekiyor belki
de. Çok haklısın ya. Şimdi bu bir yerlerde düzenlemek festivali derken siz İstanbul içinde de çok enteresan mekanlar buluyorsunuz. Yani bu sadece müzik festivalleri için değil. Ben Biennaller için de bunu hep düşünürüm. Ayşe vardır. Ayşe Bulutgil, çok da severim. Evet. Bana böyle müjdesini verir. Telefonla açar. Nilay bak şurada da sergi olacak. Enteresan bir binaya girersin mesela. Evet. Çok enteresan mekanlarda müzik dinlemek çok güzel olur.
Şan Tiyatrosu'nu hatırlarsın sen tabii, değil mi? Şan Tiyatrosu'ndaki Antonio and the Johnsons konseri.
Neydi o ya? Yani tabii unutulur mu yani? İstanbul'un mekanlarını da kullanmak bambaşka bir şey. Yani bunu İKSV bence güzel yapıyor. Peki sen seyahatlerinden müzikle ilgili bir şeyler taşır mısın? Plak toplar mısın? DJ'lik tarafında vardı çünkü senin bir taraftan da.
Evet. Ya evet şey... Plak topluyorum yani, eskiden çok sıkça şeye bakardım gittiğim yerlerde nerede plakçı var ve hep şu hayalle giderdim, bir yere gideceğim özellikle böyle ufak bir şehir, bir tane plakçı bulacağım, oradan böyle hiç beklemediğim işte atıyorum Beatles'ın 63 yılı kaydını, işte orijinal ilk baskısını bulacağım falan gibi. Yani o kadar büyük şeylerim yoktur bu arada, hani plak konusunda büyük şeylerim ama hani bir takım böyle aklımda olan, bulmak istediğim veya bir kayıt bulacağım ve çok güzel olacak falan diye. Ama benim şanssızlığım herhalde, hiçbir zaman tutturamadım. Yani plakçıları falan buldum bu arada, onları bulmakta sorun yok da ya biraz şeyden sıkılıyorum. O seyahate gidiyorsun, plak avcılığı, plak için seyahat etmek bana olmuyor. Yani zaten bu arada plak severim. Evimde de güzel tatlı bir koleksiyonum var. Ama işte Amsterdam'a gitmişsin. Çok güzel böyle hava, günlük güneşlik, insanlar sokaklarda takılıyor. Veya işte böyle güzel küçük bir şehir, Hamburg'a gitmişsin. Millet o işte Hamburg'un parkında yatmış böyle bahar günü falan. Sen orada bir tane böyle yerin bir yarım kat altında şey giriyorsun böyle izbe bir yere. Kapkaranlık bir ortam, bir tane adam ne için geldim buraya falan der gibi böyle bakıyorsun. Çünkü o plakçılar hep suratsızdır. İlk başta suratsızdır. Ondan sonra dalıyorsun böyle raflar arasında, çevir çevir çevir babam çevir, böyle işte ne varmış diye bakıyorsun. Saatler gider orada. Ve ben o saatlerin orada gitmesinden sonra mutlu olmadığıma karar verdim ve plak şey yapmayı bıraktım. Böyle bazen girip bir yerden bir tane plak alıp tamam bu güzel falan deyip alıp çıktığım çok oluyor. Yani onu da hala da yaparım, şimdi gitsem şimdi yaparım. Ama böyle şey, yarım saati geçtim, hay Allah artık çıkmam lazım, bir şey alayım çıkayım buradan falan modunda genelde alır bir şey çıkarım yani.
Ya bir de taşıması zordur onları Harun. Benim tabii. Eskiden plak çantam vardı. Böyle kare, özel çekçeki var. Onu götürürdüm bir de her yere. Allah'ım şu anda inanamıyorum. Parmak bantlarım falan vardı hızlı bakabilmek için. Düşünebiliyor musun? Yani kendime
işte, evet.
İnanamıyorum. Bazı dönem tutkularım var, tamam mı benim? Yani şu anda yani diyorum ki deli miymişim, neymişim yani. O çantayı taşımak zaten zul. Onun içine koyarsın ağır olur. Çünkü bavula böyle plak koymak da kolay bir şey değil. Başına bir şey tabii. Gelmesin istiyorsun tabii. Böyle. Peki sen nasıl bir gezginsindir onun dışında? Bir konsere de mutlaka gideyim der misin? Müzeleri gezer misin?
Yani bir kere zaten kesinlikle konser bakarım. Yani açıkçası benim son yurt dışı için söyleyeyim. Tabii Türkiye için de o kadar değil ama herhalde son 15 yılda yaptığım uluslararası seyahatlerin %80'i iş içindi. Belki de işte işle keyif bu kadar karışık olduğu için en azından benim adıma hiçbir zaman da bundan gocunmadım yani. Bir dönem Londra'ya üst üste böyle 4 günü aşmayan yani 20 kere gitmişim. Hiçbiri 4 günü aşmamış mesela. Hepsinde de bir festivale, bir konferansa, bir şeye katılmışız. Ama yani hep yine de mutlaka bir konser ararım. Mutlaka bir etkinliğe, bir müzik dinlemek isterim gittiğim yerde. O kesinlikle var. Bir de gençlikte seyahatle biraz daha insanın o gençlik birikimlerini tamamladıktan sonra yaptığı seyahat biraz değişiyor bence.
Ya.
Yani mesela ne bileyim Berlin'e gidiyorsun, 20 yaşında ilk kez gitmişsin, tabii ki o müzeleri gezeceksin. Ama şimdi ben sana hani Berlin'deki müzeler desem sen yine ilgilenirsin tahminen de. Yok abi ben ara sokaklarına gireyim falan dersin mesela. Ben de şu anda onu yapmayı seviyorum. Mesela gerçekten gittiğim ilk kez gittiğim bir şehirde biraz daha o yüzeyin altında kalan şeyleri bulmayı seviyorum. Biraz daha böyle hani... herkesin gitmediği farklı bir şey bulabilecek miyim veya oranın böyle kendi hayatına, oranın gündelik yaşamına dair farklı bir şey bulabilecek miyim? Şu tatlı güzel parkı görüp orada vay be burayı ben de görmüş oldum diyebilecek miyim diye bakıyorum ama bir taraftan da gerçekten böyle 20'li yaşlarımı, ilk seyahatlerimi yaptığım, daha turistik nispeten gittiğim, daha olsa da öğrenciyken falan gittiğim zamanları düşündüğümde ya insan orada şeye zaten böyle bir yere git de ağzın böyle açık etrafa aval aval bakıyor ol diye gidiyor insan neredeyse yani farkında olmadan onun için gidiyor. Onu bir kere şeyde yaşadım ama nispeten yani New York'a ilk gittiğimde o ağzım aval aval gerçekten açık böyle sokaklara bakarak gezdim yani. Orası biraz farklı hissettiriyor diye düşünüyorum. Vardır başka yerlerde vardır mutlaka ama bir onu özellikle hatırlıyorum. Ama yani şey bir yere gittiğimde hani daha böyle farklı bir şeyler de arıyorum gerçekten şu anda.
Ya tabii çok güzel bir şeye böyle dikkat çektin. Yani yaş o kadar fark ettiriyor ki bu arada senin alanındaki, müzik alanındaki, festival alanındaki gelişmeleri de soracağım. Daha başta seni anlatırken söyledim ya sen ara sıra böyle şeyler yazıyorsun. Çok hoşuma gidiyor.
Son 3-4 yılda diyelim daha çok bu konuda okumaya başladım. Yani biraz bu müzik sektörünün arkasındaki çarklar nasıl dönüyor? Yani tabii ki içindeyken zaten hepimiz bunları yaşıyoruz ama onun biraz daha detayına bakma hoşuma gitmeye başladı.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile müzikoloji bölümü için küresel müzik endüstrisindeki yeni dinamikleri konuşmuşsunuz değil mi? Ya da onlar için öyle bir sunum yapmışsın.
Bu arada Mimar Sinan'daki konuşmayı yaptım. Sonra Mimar Sinan'da arkadaşlar ya sen gelecek döneme bize bu konuda böyle bir dönemlik bir ders versene diye ders teklifiyle geldiler. Şimdi onu da kabul ettim bu arada.
Ay şahane. Ne kadar güzel. Sonra paylaş yaptıkların da çok enteresandı. Ben de birkaç araştırma okumuştum. Mesela şuna dair çoğu insan bana şöyle diyor: senin podcastlerin çok uzun. Evet, yani uzun, yani 1 saat 50 dakikalık falan olabiliyor bende, ama müzik araştırmalarını falan insanlar bana anlatıyorlar. Ben de okumaya çalışıyorum. 3 dakikalık bir şarkı nasıl uzun gelebilir insanlara? Onu atlayarak dinleyen insanlar varmış. İnanamıyorum mesela, ama var değil mi böyle bir şey?
Tabii şu anda 15 saniyelik şarkı dinleme süreleri. Yani işte bütün o TikTok'lar, şunlar bunlar, bizim işte o story modlarına koyduğumuz parçalar. Parçanın 15 saniyesini dinliyorsun. Öyle ki uygulama sana o parçanın nakarat kısmını otomatik, mesela işte şeye, Instagram'a girdiğin story moduna parça atacaksın bir tane. O parçanın belli bir yeri otomatik geliyor. İstiyorsan başını sonunu da koyabilirsin, değiştirebilirsin, ama şey ayarlı geliyor. Şurasını koyuver parçanın. Çünkü onu da yani müzik sektörü şey yapıyor. Yani büyük plak şirketleri veya işte endüstri aslında sana şeyi sağlıyor. Okey, bunun en akılda kalıcı tarafından dinlet ki tekrar başkaları da dinledikçe tekrar dinlesin. Yani çok ilginç tabii şeyler var. Ben yani şey görmüyorum, hani işte ne kadar kötü oldu, müzik dinlemenin bütün şeyi gitti. Nerede o eski müzikleri, işte plaktan koyardık, dinlerdik. Ya her dönemin farklı dinamikleri var, farklı gerçeklikleri var. Yani işte 1950'lerde rock'n'roll'a tükaka denilirken işte şimdi nerede eski rock diyoruz mesela. Yani sonuçta o değişim kaçınılmaz.
Tespit edip buna bakmak lazım diye analiz etmek için biraz da soruyorum. Tabii ki illaki eleştirmek değil de, birden de garip geliyor. Mesela Hurricane'in, Bob Dylan, 9 dakika olmayacak öyle bir şarkı değil mi bugün, yani gibi geliyor. Yani düşünsene, öyle şarkılar çok vardır mesela.
Bence hani müzik dinleme alışkanlıklarında değişecek olan şey, hani dinlemenin neresinde durmak istiyorsun sorusu. Yani arkada çalsın dinleyicisi misin? Yoksa yani plağı koyup dinleyen biri misin? Veya işte uzun uzun o şeyi, ben farklı bir müzik duymak istiyorum, yeni bir şey. Mesela şunu ben geçenlerde öğrendim. Dünyada tam rakamı hatırlamayacağım ama işte ben mesela müzik keşfetmeye çok odaklanmış bir insanım. İşim gereği öyleyim. Ama zaten küçüklüğümden beri öyle olduğum için de belki buraya geldim. Hep yeni bir şey duymak istiyorum. Hatta bazen şey diye düşünüyorum bunu, böyle hafif de unutkan bir insanım. Unutkan olduğum için hep böyle dinlediklerimi unutuyorum, yeni bir şey dinleyeyim oluyorum falan gibi de bazen kendi kendime böyle dalga geçiyorum da. Yani bu modda müzik dinleyen milyonlarca insan varmış. Yani ben onu mesela çok geç fark ettim. Dinleyici profillerinden bir tanesi de bu. Ve hani atıyorum işte dinleyicilerin %60'ı arkada çalsın dinliyor. Başka bir tanesi %20'si bilmem ne dinliyor. Bir %10'u da böyle dinliyormuş. Ya işte bunun gibi bir sürü şey var. Mesela bir sürü genç dinleyici aslında yepyeni şeyler dinlemeye çalışıyorlar. Yani zaten gençler daha o anlamda. Yani insan belli bir yaştan sonra statikleşiyor ister istemez. Müzik dinleme alışkanlıkları daha bir oturuyor. Bu yani çok şey, insan psikolojisine dair.
Sen geçenlerde yine paylaşıyordun mesela, robotik üretimler var değil mi? Mesela yapay zeka müzik üretiyor. Belki yeni bir Madonna'yı bir bilgisayar tuşuyla yapacaklar bir gün. Yani bu korkunç ve ilginç.
Evet evet, yani çok değişim var. Yani şu özellikle son 20 yılda zaten müzik teknolojisi çok değişti. İşte 20 yıl önce 99-2000'lerde tam bu Napster'larla bir kere dijital müzik ciddi bir şekilde hayatımıza girdi. Yani birkaç tane böyle faktör var. Müzik üretimi kolaylaşıyor bir kere. Üreten, müzik yapan insan sayısı artıyor. Yani şu anda bunu Spotify, işte ne bileyim, yeni müziklere baktığımızda bile görüyoruz. Adını sanını duymadığımız bir takım insanlar yeni yeni böyle parçalar koyuyorlar. Profesyonel, amatör. Öyle büyük plak şirketleri falan da yok. Bu bizim bildiğimiz büyük plak şirketlerinin endüstriye hakim olan işte isimleri de Universal, Sony ve Warner. Şu anda 3 tane büyük var. Onların her sene müzik piyasasındaki payı küçülüyor. Yine çok büyükler. %70'lerden %69'a geriliyor mesela her bir sene. Çünkü üretim kolaylaşıyor ve insanlar kendi kendilerine artık bunları yayınlayabiliyorlar. İşte Billie Eilish'in hikayesi öyle bir şey mesela. Bu bedroom musician dedikleri, yatak odasında kendi kendine müzik üretirken çıkan insanlar, gerçekten de biraz tabii ki böyle hafif allanıp pullanıp da veriliyor bazı hikayeler ama böyle şeyler var. Yani gerçekten evinde kendi başına milyon dolarlık satış rakamlarına ulaşabilen, müzikleri yapabilen insanlar var. Teknik olarak mümkün. Yani bir taraftan demokratikleşiyor. Evet. Bir taraftan o üretimin çoklaşmasına yol açıyor. O bir taraftan tabii yeni müzik bulmayı zorlaştırıyor. Evet. O zaman bulmak için yardım eden araçlara da herkesin ihtiyacı çoğalıyor, artıyor. Bir taraftan böyle büyük kitleleri eskiden işte şeyi hep konuşurduk. Seninle de konuşmuşuzdur belki. Yani işte Pink Floyd'lar, Queen'ler, şunlar bunlar böyle dev stadyum konserleri veriyordu. Şimdi günümüzde öyle şeyler çok kalmadı konusu. Şu anda çok daha küçülmüş durumda. Yani şu anda böyle hani binlerce değil, on binlerce, yüz binlerce, milyon dinlemeye ulaşmış sanatçı sayısı artmış mesela son işte 15-20 yılda. Yani ünlü isimler de daha böyle daha az ünlü ama çok daha fazla o az ünlülerden var mesela. O da değişiyor. İşte yapay zeka konusu çok ilginç. Son dönemde ona çok ben de merak sardım. Yani eskiden böyle şeyler vardı işte. Bach tarzı klasik müzik yapan işte yapay zeka program üretildi. Evet. Bach gibi böyle müzik çalıyor, dinliyorsun. Bach mı bestelemiş bunu yoksa bir yapay zeka mı yapmış, kestiremiyorsun. Şu anda o şuna geldi. Travis Scott'ın tarzında tamamen yapay, yani ses dahil yapay üretilmiş parça yapabiliyor yapay zeka. Yani insana hiç ihtiyaç yok. Sen veriyorsun Travis Scott'ın verilerini ona dair. Oradan o üretimi öyle veya böyle yapabiliyor. Ama tabii burada şu var. O Travis Scott bir kere var ki onun bir kopyası yapılabiliyor. Hala mesela müzik dinlemede trendleri yaratan bir yapay zeka yok mesela ortada. Yani bu da çok önemli ama o da ilerliyor bu arada. Yani biz ne bileyim 60'larda bilgisayarlar satranç oynayabilmeye başladığında bu o dönem için çok böyle devrimci bir şey gibi gelmiş durumdaydı. Şimdi sen bilgisayar satranç oynuyor desen çoğu insan çok yapay zeka sayılmaz bu falan diyebilir sana. Oldukça böyle kabulleniyoruz böyle şeyleri. Bakalım nereye gidecek ama gerçekten orada da bir garip bir ilerleme var. Ve hani gün be gün değişik şeyler üretiliyor.
Kore diye bir yer var Harun, yani onlar her şeyi yapabilirler bir taraftan da, yani müzik, gruplar ve yapay zeka, düşünsene yani.
Evet, mesela o BTS, o ünlü grup BTS, onların şirketi gittiler bu tür bir yapay zeka programını satın aldılar mesela, bak. Oradan biraz bu konular ortaya çıktı vesaire. Ama şey de var tabii, yani mesela niye Uzak Doğu bu anlamda yükseliyor? Çünkü çok da böyle şey büyük büyük laflar etmek istemiyorum da küresel kültür alanında Uzak Doğu başka alanlarda olduğu gibi uluslararası ticarette, siyasette, değişik alanlarda olduğu gibi kültürel alanda da Uzak Doğu yükseliyor. Çin nasıl ki şu anda Amerika'ya dünya çapında bir rakip olma yolunda ilerliyor. Başka alanlarda da ilerliyor. Kültürel anlamda da Çin, Güney Kore gibi böyle güçlü ülkeler o kültürel alana da etki etmeye başlar. Ve bu müzikte de tabii ki oluyor mesela.
Çünkü şimdi çalışıyorlar.
Bir yönü de bu.
Tabii çalışıyorlar. Tabii. Buna yani yatırım yapıyorlar, akıl koyuyorlar değil mi? Yani inat ediyorlar gibi bir şey söyleyeyim.
Evet. Kültür politikası. Tabii, yani tam anlamıyla kültür politikası konusu bu aslında. Yani planlı bir şekilde ve en tepeden en aşağıya kadar bu alana şey yatırım yapıyorlar. Bu alanda bir yere gelmek için bir çaba gösteriyorlar.
Şimdi neleri saydık? Şarkıların kısalması var. İlgiyi tutmak için çeşitli şirketlerin belli dakikaları, saniyeleri alıp sunması var. Bu değişik yolculuklar arasında değil mi? Bunları sayabiliriz. Evet. Daha çok şarkı yükleniyor, belki de üretiliyor daha kolay olduğu için. Bunu da sayalım. Mesela 2021'de Spotify'a günde 60 bin parça yükleniyormuş. Çok acayip bir rakam. 2019'da bu 40 binmiş. Yani 2 yıldaki artışı düşünürsek çok fazla. Bunun nedenlerini sen biraz söyledin. Yapay zekanın girişi var. Başka neler var? Festivallerde neler değişiyor? Dijitalleşme sence yani ne kadar işe yarayacak?
Ya orası biraz aslında benim için de biraz bilinmezlik içeriyor. Yani müzik sektöründe tabii son 1,5 yılda çok ciddi, özellikle canlı müzik tarafı çok ciddi bir hani deprem oldu diyelim yani.
Tabii.
Ve nereye gideceğini herkes çok merak. Canlı müzik aslında 2019'un sonuna geldiğimizde müzik sektörünün yükselen yıldızıydı. Yani daha öncesinde plak şirketleri, kayıtlı müzikti daha güçlü alan ama canlı müzik giderek ilerliyordu. Çünkü bir müzik kaydını hele ki şimdi dijital çağda Spotify'a yüklediğin anda aynı anda milyonlarca insan dinleyebiliyor. Ama bir tane sanatçı pratikte en fazla 365 günde o 365 günde verdiği konser mekanı sayısı kadar insan izleyebilir. Yani tabii. Daha sınırlı, kısıtlı olan şey o gerçekten fiziksel canlı karşı karşıya gelme imkanıydı. Ve onun değeri, yani işte bir başka trend de şey, 2000'lerin başından bu yana bilet fiyatları sürekli artmış. Yani böyle şey, hani yükselen, borsada yükselen şey olmuş, bilet fiyatları olmuş. Yani gerçekten her sene giderek daha pahalanmaya başlıyor. Çünkü aynı sanatçı için bir sonraki sene daha çok konser mekanı açılıyor, daha çok festival oluyor. Mesela dünyada da özellikle 2020'ye gelirken ciddi sayıda festival vardı mesela. Avrupa'da böyle ortanın üzerinde festival sayısı 200-300'ler civarında olup bir sürü butik festivaller, işte kasabalarda falan düzenlenenlere kadar, böyle küçük küçük yerleşim yerlerine bile sirayet edin, bir sürü festival vardı. Yani biz bunu Türkiye'de de görüyorduk ve bir anda hepsi kesildi. Mesela çok ilginç bir trend, aslında yine 2020'ye gelene kadar butik festivaller yeşermeye başlıyordu. Böyle ilginç küçük yerlerde, işte biz de demin bahsettiğim Bozcaada Jazz Festivali gibi veya işte Van'da bir festival yapmak gibi, işte İtalya'nın böyle ücra bir köşesinde, ormanın içinde bir yerde bir festival, Bulgaristan'da bir yerde böyle bir dağın tepesinde bir işte psychedelic rock festivali, yok efendim Polonya'nın ortasında ufak bir şehirde en avantgard müziklerin çalındığı bir böyle yeni caz festivali falan filan gibi şeyler çıkıyordu böyle. Ve şimdi onlar biraz sekteye uğradı tabii, yani bütün bu süreçte dijital konserler, işin bu online olan şey, yani konser için tam bir çözüm değil. Yani konserin başka bir yere gitmesi lazım. Veya çok gelişmiş yeni bir teknoloji gelmesi lazım. Çünkü konser izlerken etkileşimde olduğumuz çok şey var. Hani bir film izlemek gibi değil. Sen bir filmi cep telefonuna alırsın. Orada da çok süper bir filmse cep telefonundan da aynı heyecanla izlersin. Tamam, büyük ekranda işte gümbür gümbür sesle tabii daha etkileyici olur ama o cep telefonundan da sana aynı heyecanı yaşatabilir film. Benzeri bir heyecanı. Ama konser öyle değil. Yani konseri
birlikte seyretmek var.
Tabii.
Yani, dinlemek var. Bak, seyretmek de diyorum, dinlemek de diyorum. Birlikte olmak var. Sahnedekiyle bir arada hissetmek var. Yani ben bir Depeche Mode konseri hatırlarım. Mesela Kuruçeşme'de. Yani hayatımın en mutlu anlarından biri falan sayarım yani. Öyleydi gibi.
Tabii yani bir sürü etkileşim var. İşte tabii, o mekana tabii. Gitme, mekanın içi, mekan seni etkileyebilir mesela.
Evet.
İşte orada birlikte olduğun insanları etkileyebilir. Müzisyenin sahnedeki enerjisi veya işte sırf orada sana bir laf atması falan, o bile yani o etkileyebilir. Bir sürü şey var etkileyen. O sesin basıncı var bir kere. Yani hiçbir evde şeyi yapamazsın. Yani bir konser salonundaki, en ufak konser salonundaki ses sistemini bile bir evde taklit etmek mümkün değil. Yani apartmandan atarlar seni zaten. Ve hani o sesin enerjisi bin bir türlü şey etkileşim içinde orada. Yoksa o düz bir ekranda sanatçıyı görüyorsun, işte kaliteli evindeki hi-fi sistemden dinliyorsun. Onu O tecrübeyi yaratamıyoruz.
Hikayesi var şu çünkü anda. Oraya gidişin, evet. Gelişin, oraya işte flört ettiğin biriyle mi gittin, arkandakiyle, sağındakiyle, solundakiyle, ne bileyim şey gelmişti, Seal gelmişti mesela caz festivaline sanırım.
Evet.
Yani
evet.
Ne kadar iyiydi adam ya, yani ne kadar iyiydi, ben o adamın o kadar iyi olabileceğini, yani adamın kaç albümünü almışımdır, hiç belki de yoktur bende ama sahnesi iyi derler ya yani. Hani öyle böyle bir şey değil. Kendimi böyle sahne önünde dans ederken falan hatırlıyorum. Yani kimleri öyle. Gracie Jones falan ne kadar şahaneydi. Evet. Ve ben bugünmüş gibi hatırlayabilirim ve çok heyecanlanıyorum seninle konuşurken bile Harun. Ya delireceğim ya. Çok özledim. Ben konserleri çok özledim. Yani en çok özlediğim şeylerden biri gerçekten böyle bir grup halinde neşelenmek, hüzünlenmek. Yani şarkı söylemek biraz Türkiye'nin ihtiyacı da o ya, ben öyle düşünüyorum yani. Ortaklaşa evet. Bir şeyler yapmak, konserler bize onu sağlardı. Yani ben çok özledim. Ama sen çok güzel bir şey söylemiştin. Band Mag'de bir röportajını okudum. Hani festivaller nereye gidiyor gibi, onlar da sana soruyorlardı. Sen de tek bir sıfat isterseniz diyorsun ki senden istemişlerdi. En uygunu sancılı olacaktır herhalde diyorsun. Ama çok güzel bir şey söylemişsin, tamamlamışsın. Tabii insan hayatında olduğu gibi sancı tek başına sorunun kendisi değil, çoğu zaman da bir değişimin habercisi oluyor aslında demişsin. Çok güzel laf. Aslında sancılı geçiş dediğimiz şey belki çok güzel şeylerin de habercisi.
Evet, yani şey, en önemli sancılardan biri doğum sancısı belki de. ve o şey, yaratım, yani şey, bu tam lafını hatırlayamadım şimdi, yıkıcı yaratım dedikleri bir şey var ya, şu son dönemin böyle trend laflarından aslında. Ama tamam, bir gerçekliği ifade ediyor sonuçta. Gerçekten yani bir dönüşüm olacak şu anda bu bütün bu gelenle. Herkes onu öngörmeye çalışıyor. İlk anlayan, ilk yolunu bulan belki de o anlamda çok büyük bir avantaj elde edecek. Ama tam onun şu anda nereye gideceğini kestiremiyoruz. Yani eskisi gibi de devam edebilir. Farklı bir yere de gidebilir. Şu anda mesela dijital okuryazarlık diyelim çok arttı. Mesela herkes çok daha dijital oldu veya işte bu online işler sistemlerle çok daha haşır neşir olmak zorunda kaldı ve öğrendi. Ama işte henüz teknolojik olarak konser deneyiminin o çok yönlülüğünü verebilen bir altyapı, bir sistem, bir şey yok. Ne bileyim, VR gözlükleri, işte bu yapay gerçeklik gözlükleri çok gelişse, kaskları, o kurtarır mı bilmiyorum. Yani bana çok kurtarır gibi gelmiyor ama bir noktada farklı bir şey çıkabilir. Veya işte gençler şeyi de, bu oyunlarda yapılan konserleri izliyorlar. Yani onun da farklı bir tatmini var. Bana şeyde izlediğim Salonika, SV'de veya işte Babilon'da izlediğim konserin yerini doldurmaz gibi geliyor. Ama onu orada izleyenler zaten onun yerini doldurmak için izlemiyorlar onu. Başka bir şey yaşıyorlar
tabii,
orada
başka
onlar.
Başka bir şey yaşıyorlar. Bir de nasıl başladığın da çok önemli. Bizler başka bir şeyleri gördük, yaşadık ya. Yani belki hani 15 yaşında çok daha az konsere gitmişsem başka bir şey, ama biz yokluğunu da gördük mesela. Yani benim bilet koleksiyonum var o yıllara dair. O kadar az bir şey gidilebiliyor ki yani, hani konser var
ya. Şu anda bilet yok yani. Şu anda bilet dediğin yoktu. Dijital bir dosya artık.
Değil mi? Doğru. Ama ben böyle...
Alışkanlıklarımız değişecek yani.
Tabii. Peki senin alçak basınç diye, ismi niye öyle onu da bize açıkla. bir programın da var, işte DJ'lik de var, birileriyle sohbetli programlarında var, senin radyoculuğunda var. Buna dayanarak sen biraz o deneyimini anlat kısaca. Bir de bize yolculuğa gidenler için bir liste yapsaydın neler olurdu? Biraz böyle şarkı da istesem senden, müzik de istesem. Hmm.
Olur tamam, ona da çalıştım bak.
Ya ben aynı sormuş gibi yapıyorum ama Harun'a bu soruyu önceden gönderdim. Çünkü liste dediği zor bir şey. Evet.
Evet. Ya radyo çok yıllar önce başladı. Çok da severim Boğaziçi Üniversitesi ama Boğaziçi Üniversitesi değilim, İstanbul Üniversitesi'yim dediğim gibi. Ama girerdim çıkardım. O sıralarda çok da rahattı zaten. Sonra şeyi buldum. Radyosu varmış Boğaziçi Üniversitesi'nin. Hadi ben tanışayım bu insanlarla. Bayağı kapılarını çalıp böyle tanıştım. Ya biz işte okul dışındanım ben ama sizin radyoda program yapabilir miyim dedim. O sırada o işlere de çok böyle büyük ilgi yoktu herhalde ki, olur sen de yap falan dediler. Radyo Boğaziçi'nde program yapmaya başladım. Böyle bir sezon falan, bir iki sezon yaptım yani, bir senelik bir şeyde. O programa ne isim koyayım falan derken alçak basınç diye. Yani bir hikayesi, cidden çok da fazla bir hikayesi yok ama o zaman da koyduğum isim böyle yapışıyor biraz insanlara, öyle şeyler. Eksen'de, Radyo Eksen'de program yaptım. O programın da alçak basınçtı. Sonra Açık Radyo'ya geçtim. Orada da alçak basınca devam ettim. Böyle her seferinde soruluyor ne olacak programın ismi. Ben düşünüyorum. Hiçbir şey içime sinmiyor. O isim bulma zorluğunu sen de bilirsin tahminen. Hiç sinmiyor. Tamam neyse, alçak basınç var, iyi kalsın bu böyle falan diyorum. Biraz kendi içinde böyle yüksek basınç, alçak basınç, o şeyle onunla dalga geçtiğim bir şeydi kendimce. Ama çok büyük bir hikayesi yok açıkçası. Müzik tavsiyesi, ona mı geçelim?
Evet, geçelim. Ama sen buna bir hikaye uydur ya, alçak basınç şöyle diye sonradan bir hikaye yaz. Böyle deme ya, hiç havalı olma.
Doğru, onu bir düşünmem lazım belki de şeyini. Yani şey, benim için o kadar geçmişte kaldı ki belki olsa da vardı daha böyle
ben
şey.
Ben düşüneyim bunu bak Harun, severim böyle şeyleri. Ben düşüneyim sana tamam. Bir metin.
Olabilir. Ya yolda ne dinlemek lazım? Şöyle bir saçma bir hikayeyle başlayayım. 2 sene önce bir İzmir'e gitmiştik arkadaşlarla. İzmir'in dönüşünde 3 kişiyiz. Amerikalı bir arkadaşımız vardı yanımızda. Yağmur, ben, Clint. Üçümüz de böyle farklı müzik zevkleri olan insanlarız. Tabii arabada müzik seçmek... Üçümüz de birbirimize çok saygılıyız bu arada. Hiç kimse kimseyi üzmemeye çalışıyor falan filan. Herkes diğerinin zevkine saygı gösteriyor falan filan. İşte Clint ama çok rocker bir tip böyle. Black Sabbath'lar, işte Ozzy Osbourne'lar, yok efendim işte şeyler. Yani bir sürü o rock sound'unu çok seven bir adam. O öyle şeyler açıyor. Böyle başladık yola, İzmir'den İstanbul'a dönüş yolu, ama çok sert şeyler çalıyor. Ben böyle daralıyorum falan. Ya Clint dedim, ben bir şey çalayım. Yanımda Kings of Convenience CD'si vardı.
Çok severim.
Onu koydum. Ama şimdi o da böyle çok süper hani şey bir müzik, hani mıy mıy bir müzik demeyeyim ama yol için mıy mıy bir müzik oldu. Ve böyle bir noktada benim gözlerim ağırlaştı falan, bir virajda savrulacak gibi olduk. Sonra Clint de zaten bana ters ters bakıyordu. Tamam dedim, haklısın, bu müzikle devam etmeyelim, daha arada bir şey bulalım onunla devam edelim falan diye. Neyse değiştirmiştik. Şimdi Kings of Convenience'dan Whitest Boy Alive'a geleceğim şimdi. Çünkü aslında Erlend Öye'nin diğer bir grubu ve bence ideal bir yol müziği Whitest Boy Alive. Elektro gitarın daha akustik çalınmış hali. Böyle diri, güçlü davullar ama hiçbir noktada tavana vurmayan, insanı yormayan ama enerjisi, dinamizmi akustikle rock arasında kalan güzel bir müziktir. Çok güzel bir gruptur. 3 tane albümleri var yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi de aynı derecede güzel. Mesela The Whitest Boy Alive'ı ben ideal yol müziği olarak önerebilirim ki hani bir bakıyordum böyle road trip müzikleri kim listeler ne var falan filan. Bir iki tane listede de direkt Whitest Boy Alive'ı koymuşlar mesela. Aa dedim, doğru yoldayım. Bir başka şey de Yacht Rock. Duydun mu hiç bu müzik tarzını?
Hayır.
Yacht Rock dedikleri müzik aslında çok ilginç bir şey. Bu Amerikan 70'lerin ortalarından 80'lerin ortalarına kadar giden bir dönemin bütün müziklerine, belli bir tür müziğine verilen isim. İşte Kenny Loggins mesela çok önemli bir ismi veya Steely Dan, işte Earth, Wind and Fire veya Fleetwood Mac'in bazı parçaları, Toto. Biraz böyle şey, o Amerikan rock'ının biraz yumuşatılmış bir hali. Biraz disco sound'u var. Bir parça Americana sound'u var. İşte Doobie Brothers'ın da bazı parçaları giriyor. Efendim işte Van Morrison'da kısmen giriyor. Elton John'da bazen giriyor. Ha böyle çok geniş bir küme. Ve o böyle şeydir. Tam da aslında bu Whitest Boy Alive'da dediğim o işte akustik rock sound'u. Canlı davullar. İnsanı yormayan ama böyle tatlı bir enerjiyle böyle devam eden driving derler aslında, müzik içinde kullanılan bir tabirdir, böyle sürükleyen bir müzik. Mesela Yacht Rock playlistleri ben yol için öneririm, özellikle biraz da bir şey 70'ler 80'ler sound'unu seven birisi olmanız lazım. O sound'u ben çok seviyorum yolda. Bir de mesela disco, bence disco da çok ideal bir müziktir ki disco müziği son yıllarda benim hastalığım oldu, böyle 70'lerin eski diskolar ama böyle Bee Gees'ler falan en klasik bilinen örnekleri değil, biraz daha underground'ları böyle, ki yine dijital kanallarda işte Spotify'ında şurada burada çok güzel listeler de var, disco listeleri de var. O disco müziğinin şey enerjisi, yani hem müzikal olarak çok güçlü bir tarzdır aslında. Hani 70'lerin bir sürü önemli disco kaydında caz müzisyenleri çalıyor aslında. Bu arkadaki o üflemeliler, brass section falan filan, böyle çok sıkı caz müzisyenleri var. İşte basslar, davullar. Onlar o dönemde bir yandan caz yaparken bir yandan da disco kayıtlarına da böyle iyi para kazanabildikleri için giriyorlar, çıkıyorlar. Dolayısıyla müzisyenliğin de yüksek olduğu bir tarz aslında disco müziği. O enerjisi, dinamizmi benim şeyde de çok hoşuma gidiyor. Daha akustik, yine insan çalgısı, yani şey değil, yani güncel elektronik müzik çok böyle synthesizer'larla dolu bir müziktir. O bence benim açımdan yol için iyi müzik değil, böyle çok sentetik sesler. Daha akustik sesler olacak, daha hayatın içinden sesler olacak. O öyle bir sound benim çok hoşuma gidiyor ve disco müziğini gerçekten yolda dinlemeyi çok seviyorum. Bu üç tavsiyeyi yapabilirim kendi adıma.
Ay şahane oldu. Ya bir de ben kendimden utandım. Ne kadar güzel ve açıklayıcı, kaliteli bir liste yaptım. Şimdi ben biz yolda neler dinliyoruz diye. Tabii yani yola kim ne çıktığında çok önemli. Başta daha, sen oradan da giriş yaptın. Ya biz var ya çok uzun yol yapıyoruz herhalde ondan. Yani böyle hani ilk önce edepli dinlemeye başlayıp ondan sonra ya artık Selami Şahin mi yok, Ferdi Özbeğen mi yok, yani neler yani, ve onu böyle bangır bangır söyleye söyleye, yani birileri bizi izlese bir tane Necdet Alp şarkısı var, sen miydin sevgilimi çalan falan diye düet falan, yani onu artık ezberlemişiz yollarda, karşılıklı onu söylediğimizi falan biliyorum, ya çok komik haller oluyor ya yolcu. Çok o güzel zaman, bir şey.
Evet evet, şeyi söyleyeyim ben de sana. Bence sen de haklısın. O da güzel bir yol şarkısıdır.
Fantezi müzik değil mi? Fantezi evet, müzik evet, deniyor. Evet,
fantezi diyorlar.
Öyle bir damarım mı var? Yolda mı çıkıyor? Yani bizde o çıkıyor. Ajdalar falan çıkıyor kesinlikle. Sonra bir ara 90'lar pop çıkıyor. İşte onun klibi de nasıldı ya? Hatırlanmaya çalışmalar falan çıkıyor. Tarkan'ın işte onu Yıldız Tilbe mi yazmıştı falan tartışıyor. Böyle yani biz ondan sonra işte podcastler, klasik müzikler, her yol ya geliyor aslında ama bu arada senin Spotify'da listen var mı Harun?
Var ismimle Harun İzel olarak bulabilir dinleyiciler. Ve oradan paylaştığım bir sürü güzel liste de var. Yani özellikle bu dediğim gibi disco müziğe dair listeler de var. Başka tarzlarda da listeler var. Oradan da isteyenler mutlaka baksınlar.
Şu an o disco ile ilgili söylediğin şeye, kaliteli jazz tınısı meselesine de dikkat edeceğim. Zihin açıcı, değişik bir bölüm oldu benim açımdan. Çok sağ ol Harun.
Ne demek, çok zevkle. Ben de büyük bir keyifle katıldım. Çok sağ ol davet ettiğin için tekrar.
Tabii ki, her zaman. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast'imizin sonuna geldik.